Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Gözütok.
Merhaba arkadaşlar, ben Gökhan Yılmaz. Ve fark edeceğiniz üzere bugün de yine yeni bir ikisi bir programda ufak bir değişikliğimiz var. Mesut'la Erdi şu anda yurt dışında etkinliklerde oldukları için bu sefer Ahmet'le birlikte devam edeceğiz. Kendisi donanım haberlerini bize aktaracak. Ben de BSC'den oyun haberlerini aktaracağım arkadaşlar. Ve ufak bir değişikliğimiz daha var. O da BSC stüdyosunda çekiyoruz bu sefer videoyu. Ve istersen başlayalım Ahmet senin haberlerle beraber.
Ben hemen gireyim. AMD RX 480 ekran kartı Computex 2016 kapsamında lanse edildi. Biliyorsun Erdi de bizden orada gelişmeleri yakından takip ediyor. İlerleyen günlerde karta dair detayları Erdi de yine paylaşır. Biz hemen kısaca birazcık bahsedelim karttan. Polarizon grafik mimarisini temel alıyor bu kart. 14 Nm FinFET üretim sürecinden geçiyor. 4 GB ve 8 GB versiyonları var. Kartın en önemli özelliği fiyatının yanında 1440 piksel çözünürlükte akıcı bir şekilde oyun oynatabileceğini vaat ediyor. Kartın bir diğer güzel özelliği fiyatı. AMD bu karta $199 fiyat biçmiş.
Harika.
Gerçekten güzel fiyat. 8 GB versiyon içinde fiyat $229. GTX 1080 ile kıyasladığımız zaman şöyle ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Biliyorsun GTX 1080 $600-$700 civarlarında bir fiyata sahip. Bu karttan iki tane yan yana koyduğunuzda GTX 1080'den hemen hemen denk ya da daha güçlü bir sistem elde etmiş oluyorsun ve çok daha uygun bir fiyata sistemi mal ediyorsun.
Aslında 3 tane, 3.5, 4 tane falan alabiliyorsun.
Aynen öyle olmuş oldu yani ve bayağı daha performanslı bir sistem ortaya çıkarmış olacaksın. Tabii işin diğer form faktörleri falan ayrı bir konu elbette ki ama günün sonunda baktığın zaman daha güçlü bir sistem elinde var olmuş oluyor yani.
Aslında biz şey de söylendi de bu... Biliyorsunuz ki E3'te arkadaşlar yeni konsolların yeni sürümleri tanıtılacak. Yani tanıtılması bekleniyor daha doğrusu. PlayStation 4.5 veya Neo veya Xbox One'ın yeni sürümleri gelecek. Bunların da bu tarz bir ekran kartıyla beraber destekleniyor olabileceği söyleniyor. Yani AMD böyle bir şey yaptıysa muhtemelen konsollar içerisinde buna benzer bir ekran kartı görebiliriz deniliyor.
Bu kartlar yetişmeyebilir belki ama... Yani bilemiyorum tabii orada.
Daha önceden belki bir şeyleri vardır haberler zaten
varım. Bilemiyoruz tabii.
RG üzerinden çalışmalar yapmışlardır muhtemelen ama gerçekten güzel bir şey sunuyor şu anda AMD bu kartla birlikte.
Bir diğer haberimize de geçeyim hızlı bir şekilde. Malum bu haftanın gündemi PayPal konusuydu. Türkiye'den çıkışları sen de biliyorsun konuyu.
Evet.
Bir mail gönderdi PayPal kullanıcılarına ve 6 Haziran 2016 tarihinden itibaren Türkiye'deki faaliyetlerini son vereceğini açıkladı. Bu ne demek oluyor? 6 Haziran tarihinden itibaren hesabınızdaki parayı banka hesabınıza çekemeyeceksiniz. Ayrıca banka hesabınızdan PayPal hesabınıza para gönderemeyeceksiniz. Böyle bir durum ortaya çıktı. Yani bu işin tabii farklı boyutları da var elbette ki. BDDK boyutu var. Hatta BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben bununla ilgili bir açıklama da yaptı. 2014 yılında çıkarılmış bir yasa var bununla ilgili. Hatta tam yasanın şeyin adını da okuyayım. Bir tebliğ daha doğrusu. Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının bilgi sistemlerinin yönetimi ve denetimine ilişkin tebliğ bunun adı. 2014 yılında çıkmış bu. Bu şey diyor, Türkiye'de faaliyet gösteren finans platformları, kuruluşları sunucularını Türkiye'de barındırmak zorundadır diyor. Yani devlet ben vatandaşımı ben kendi denetimim altında olsun, koruyabileceksem de ona göre koruyayım, denetleyebileceksem de ona göre denetleyebileyim. İstiyor ve buna tüm Türkiye'de faaliyet gösteren kuruluşlar uymak zorunda. PayPal'da 2014 yılında çıkan bu yasaya 2015 Haziran'ında hatta tamam demiş, ben de başvuruyorum, ben de yapacağım bu işi demiş ama aradan geçen bir yılın sonunda kimseden bir ses çıkmamış. Yani sunucuların Türkiye'ye taşıma anlamında bir hamle yapmamış, bir adım atmamış. Bunun sonucunda da doğal olarak BDDK'da PayPal'ın işlemleri sonlandırmasını istemiş ve PayPal'da doğal olarak Türkiye'den çekilme kararı aldı. Bu konu tabii ne olur bilinmez. İlerleyen günlerde belki değişebilir. PayPal süreci başlatır, sunucularını Türkiye'ye getirirse bir değişiklik olabilir elbette ki. Tabii onunla ilgili henüz elimizde bir bilgi yok.
İzin alamadık diye bir açıklama yapmışlar aslında.
Yani aslında
yani kendileri istiyorlar bu konuda ama demek ki bir engelle karşılaşıyorlar yani.
Yani başvuruda bulunmuşlar. İşte BDDK Başkanı'nın resmi açıklaması var. Türkiye'ye sunucularını getirme anlamında bir şey yapmadılar diyor. Belki küresel bir şirketin kendi egoları da olabilir bu. Ya da Türkiye'de ben böyle
tüm dünyada yapmasın. Böyle çalışıyorsa eğer Türkiye için de bir özel yani şey yapmak istememiş olabilir belki.
Yani aslında ülkelerin bu tür koruma tedbirleri alması çok şey değil. İşte biliyorsun bazı ülkeler şey diyorlar. Anlık mesajlaşma platformlarına sunucuların Türkiye şey kendi ülkende barındır. Benim ülkemde barındır. Mesela İran geçenlerde böyle bir başvuruda bulundu. İşte diyor ki Facebook'a anlık mesajlaşma platformunda sunucularını Türkiye'de barındır. Benim ülkemde barındıracaksın diyor. İran'da barındıracaksın diyor. Yoksa seni engellerim, kısıtlarım diyor. Bu da buna benzer bir şey aslında. Yani güvenlik adına yapılmış bir adım, atılmış bir adım. Bence çok mantıksız da değil. Burada PayPal'ın haklı olduğunu çok fazla düşünmüyorum açıkçası. Ha, işi yokuşa sürme olayları varsa bunları elbette ki bilmiyoruz. Tamamen resmi açıklamalara ve PayPal'ın adımlarına göre konuşuyoruz şu anda. Ama işin özü bu. Sen de biliyorsun, yakından takip ettim. Bir de ilginç bir şey var bununla ilgili. Bir kullanıcılar şöyle bir kampanya başlattılar. Şimdi PayPal'da şöyle bir durum var. Hesap bakiyende 15 TL, 10 dolar veya 10 euro varsa minimum işlem sınırı bu. Bu rakamların altında bir işlem yapamıyorsun. Banka hesabına para çekemiyorsun. Haliyle de birçok insanın 3 dolar, 5 dolar, 6 dolar gibi paraları hesaplarında kalmış. Bunları çekemiyorlar. Yeni para göndermeleri gerekiyor da başka bir işlem yapmaları gerekiyor.
Steam'den oyun alın arkadaşlar. İndirimleri kaçırmayın. 2 dolarlık veya GOG'dan Witcher indirimleri falan vardı. Onları kapabilirsiniz.
Şöyle bir şey yapmışlar o yüzden de. Bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçti. Ve kalan paralar şeyin... Lösev'in PayPal hesabı varmış ve kalan paralar PayPal Lösev'in hesabına şeklinde bir çalışma başlattılar. Ve bununla ilgili de Lösev de hatta bir açıklama yaptı. Bir ameliyathane mikroskobu almak istiyoruz dedi Lösev. Ve şu ana kadar toplanan para 30 bin euroyu geçmiş. Dün itibariyle rakam bu şekildeydi. Muhtemelen şu anda daha da yükseliyordur. Siz de arkadaşlar elinizde öyle ufak tefek paralar varsa oyun almak istemiyorsanız böyle bir yardımda bulunabilirsiniz belki.
Oyun almak istemiyorsanız veya Lösev'e bağışta da bulunmak istemiyorsanız ben hemen alttan kendi PayPal hesabımı geçeyim arkadaşlar. Topluca bana da gönderebilirsiniz. Ben PayPal'ın gitmesine çok üzüldüm gerçekten de. Çünkü ben bu siteyi, bu ödeme sistemini ta 10 sene öncesinde falan kullanıyordum. Ta evet, 2005'ten beri. Ve o zamanlar imkan yoktu gerçekten de internet bankacılığı adında. Şu, bu aralar mesela milli ödeme sistemimiz olarak Troy falan var.
Var, birkaç tane sistem var.
Onunla ilgili midir bilmiyorum. Express de var. Ama PayPal gerçekten de mesela Türkiye içerisinde bankalar havale yaparken para alırken PayPal'dan hiçbir ücret alınmıyordu. Ben evet. Yurt dışında mesela Çinli bir oyuncuya şeyi çok iyi hatırlıyorum. Final Fantasy 14'ün betası çıkmıştı, kapalı betası. Ve ben çok ilgili değildim Final Fantasy ile. Çok nadir kişiye çıkıyordu ve bana denk gelmişti. Ben bunu satmak istedim. Hani çok iyi isteyen bir kişiye satayım diye düşündüm. Ve betayı isteyen birine gönderdim. Ta Çin'den artık uzak doğudan birisi. Çok ilgili. Çok istiyorsun tamam mı? O da bana parasını göndermişti Çin'den. Ta 2005 senesinde mesela. Yani bu PayPal olmasaydı bunu hiçbir şekilde gerçekleştiremezdi. Dünyanın öbür ucundaki adamla nereden bankalarını birleştireceksin de hesabından para alacaksın. Çok güzel bir şeydi. Ama bu tabii ki sizi şu an günümüz içerisinde çok fazla engelleyecek bir şey değil herhalde. Çok fazla ödeme sistemi var. Hani Steam üzerinden oyun alırken bile artık PayPal değil de mesela insanlar şeyi merak ediyor. Ben PayPal gidiyor nasıl oyun alamayacak mıyım? Kredi kartım PayPal'a bağlıydı. Ben PayPal'la oyun alıyordum vesaire diyebiliyorlar. Hiç gerek yok. Zaten kredi kartlarınız internet üzerinde her türlü yerde kabul görüyor. PayPal'a gerek yok. Ama para göndermek, kişisel para gönderme açısından dünya evrensel olarak güzel bir şey.
Bir dönem için önemli bir boşluğu doldurdu. Yani şu anda da elbette ki kullanıcı kitlesi hiç de azımsanacak kadar şey değil ama
standartlaşmış bir şeydi yani
evet,
aslında.
Evet evet kesinlikle. Ödeme sistemleri konusu standartlaşmış bir şeydi. Lösev'in bile PayPal hesabı varmış yani sen düşün. Sen devam et istersen.
Ben devam edeyim arkadaşlar. Benim ilk haberim biraz şey başlayalım. Watch Dogs 2 resmi olarak duyuruldu Ubisoft tarafından arkadaşlar ve bu E3'te gösterileceği söylendi. Watch Dogs 2 dışında biz aynı zamanda bunu konuşmuştuk Ahmet. Oyun muhabbeti programında yayınlanacak arkadaşlar. Bu pazar günü bizim E3 beklentilerimiz adında bir program çekmiştik. O zaman belli değildi Watch Dogs 2'nin duyurulacağı ama biz ondan da bahsetmiştik. Aynı zamanda yine South Park'ın yeni oyunu olan yeni oyunundan bahsetmiştik ve diğer Ubisoft oyunları olan Wildlands, işte For Honor, işte Eagle Flight gibi oyunlarının E3'te beklediğimizi söylemiştik. Bunlar da yine aynı zamanda E3'te gösterilecek Ubisoft standında, sunumunda arkadaşlar. Watch Dogs ilk oyunda bayağı bir prim yapmıştı. Yaklaşık 9 milyon satarak çok başarılı bir rakama sayıya ulaşmıştı. Ama Watch Dogs 2'nin Nisan 2017'den önce çıkması beklenmiyormuş arkadaşlar. Biraz daha bekleyeceğiz. Umarız Watch Dogs'tan bence kesinlikle bayağı bir ders almışlardır. Çünkü bayağı bir eleştirilmişti. Oyun aslında güzel bir oyundu. Hı hı. Ama bize daha iyi bir oyunmuş gibi tanıtılmıştı. Ve biz de beklentilerimizin altına düşünce sinirlenmiştik dolayısıyla. Evet. Ve bizi yanlış yönlendirdikleri için sinirlenmiştik açıkçası. Ama Watch Dogs güzel bir oyundu. Şimdi Watch Dogs 2 ile birlikte bu hatalarından ders alacaklarını düşünüyoruz. Kesinlikle zaten çok fazla eleştiri geldi ve bunların hepsini önemseyeceklerdir diye düşünüyorum.
Temennimiz o yönde.
Ve görsellik açısından da bayağı bir etkileyici bir oyun olacaktır. E3'ü bekleyebiliriz arkadaşlar diyorum. Ubisoft'un sunumu bu arada 13 Haziran tarihinde saat 23'te yapılacak. Ve çeşitli yerlerden canlı şekilde izleyebilirsiniz. Ubisoft'un YouTube kanalı da buna dahil herhalde. Bir sonraki habere geçeyim ben. PayPal demişken... PayPal değil tabii ki. Payday 3 duyuruldu arkadaşlar. yapımcı Overkill uzun bir süredir Payday'i geliştiriyor. Sürekli PayPal diye geliyorum bu arada.
Seni orada trolledik.
Payday'i geliştiriyor arkadaşlar biliyorsunuz ki. Fakat yayıncı başka bir firmanın eline geçtikten sonra microtransactions edilmiş. Oyun içerisinde ufak ödemelerle satış sistemi getirilmişti. Ve bu oyuncuları bayağı bir üzmüştü. Özellikle Payday 2'den sonra. Fakat Overkill yaklaşık bir 30 milyon dolar vererek şeyi Payday'in markasını satın aldı arkadaşlar. Ve artık kendisi geliştirecek. Ve tüm microtransaction sistemini kaldıracağını söyledi. Ve bundan sonra artık yeni gelecek, gelmiş olan daha doğrusu siz bunu izlerken güncelleme ile birlikte oyunda microtransactions bulunmayacak. Açılacak tüm size düşen tüm sandıkları artık içerikleri ücretsiz bir şekilde açabiliyor olacaksınız. Ve 18 ay boyunca Payday 2'yi güncellemelerle birlikte, içeriklerle birlikte destekleyeceklerini söylediler. Aynı zamanda da Payday 3'ü duyurdular ama Payday 3'ten şu anda herhangi bir içerik yok, herhangi bir bilgi yok arkadaşlar. E3'te gelmesi muhtemel. Bunun dışında işte Payday 2 ile ilgili yeni bir video yayınlanmıştı. Motorcu çetesinin, daha doğrusu motorcu bir karakterin geleceğiyle ilgili muhtemelen. Bunu da yine devamını E3'te göreceğimizi açıkladılar.
Ben devam edeyim. Huawei P9'un Türkiye lansmanı yapıldı. Oraya gitmiştik geçtiğimiz günlerde. 2399 TL fiyattan Türkiye'ye giriyor cihaz. Çift kameralı bir çift kamerası var biliyorsun. Bu ürünü sen de görmüşsündür muhtemelen.
Arka tarafında çift
arka
kamera
tarafında,
var.
Evet, çift kamerası var. Yani fotoğraf odaklı bir telefon. Çok başarılı gerçekten. Ben çektiği fotoğrafları çok beğeniyorum. Özellikle bokeh efekti konusunda bayağı iyi yani.
Çift kamera sayesinde
tabii
zaten
çift kamera sayesinde.
İki görüntü birden çekiyor.
Aynen. Bu kameralardan bir tanesi monokrom görüntü alıyor sadece. Siyah beyaz dediğimiz. Gerçek monokrom görüntü alabilen ilk akıllı telefon hatta bu. Yani artık şey değil. Telefonun kamerasıyla çektiğiniz renkli görüntüleri siyah beyaz efekt uygulanarak değil, doğrudan siyah beyaz çekebileceksiniz. Bunu yapabilen ilk telefon aynı zamanda. Çift kamera var. Bir tanesi RGB çekim yapıyor, bir tanesi monokrom çekim yapıyor. Sonra bunları birleştiriyor ve hem derinlik anlamında hem kontrast anlamında çok daha kaliteli bir görüntü ortaya çıkarıyor bu telefon. Fiyat 2399 TL. Huawei bu cihaz için bir takım kampanyalar da yapmış durumda. Şöyle ki aslında bu ilk Türkiye için Huawei VIP Pass diye bir sistem geliştirmişler. İlk 3 ay için telefonunuzun ekranı kırılırsa ücretsiz olarak değiştireceklerini söylüyorlar. Bu da ilginç aslında.
Aslında ekran kırılması olayı tamamen kullanıcı hatası.
Kullanıcı hatası. Huawei 3 ay içinde hevesiniz kırılmasın, ben değiştireyim telefonu gönül rahatlığı.
Ekranınız da kırılmasın aynı zamanda.
Evet, değil mi?
Onu söyleyeyim. O çok şey istismar edilebilecek bir şey aslında kampanya. Evet. Yani ben 3 ay boyunca telefonumu kullanırım, sonra kırarım, veririm. Telefon yenilenmiş olur. Tekrar sıfır. 3 ay bana kalır yani.
Öyle bir değişiklik yapma vaadinde bulunuyor. Gerçekten şaşırtıcı. Ama 3 ay süreli sınırlanmış. O yüzden onlar kendini bir şekilde korumaya almışlar. Öyle söyleyelim. Bu arada Huawei'nin ilginç bir çalışması da var. Bundan böyle artık UPS kargo ile anlaşma yapmışlar. Çok yakında bunu da duyuracaklar. Bu anlaşma neticesinde telefonunuzu evinizden alacaklar. Sonrasında tekrar servisi götürecek, tamir edecek ve tekrar evinize geri getirecekler garanti dahilinde. Güzel. Güzel bir hizmet. Bu da yine Huawei VIP Pass içerisinde dahil. Huawei P9 sahipleri VIP Pass'e sahibi oluyorlar aynı zamanda.
Peki bu VIP Pass standart olarak mı geliyor yoksa biz ekstradan ücret mi veriyoruz?
Yani Huawei P9 ile standart kullanıcılar sahip olabilecekler.
Yani bahsettikleri bu 2399 yani 2400 fiyata dahil.
Aynen. Güzel. Öyle dahil. Öyle söylediler, bakalım. Sonrasındaki cihazlarda nasıl bir süreç izlenecek tabii onu bilmiyoruz. Belki bunun için ekstra fiyat da talep edebilirler.
Bu şey olayı da güzel, kargo olayı. Çünkü mesela bir ürününüz bozulduğu zaman hani şeye gidip teknik servise gidip inanılmaz sinir bozucu sıralar bekleyebiliyorsunuz. Kesinlikle. Veya oradaki diyaloglar da genel olarak sinir bozucu geçebiliyor. O yüzden direkt evinizden gelip almaları güzel bir özellik. Aynı zamanda kargonun gelip de size yedek bir telefon vermesi de güzel, güzel olurdu.
Olurdu. Ama maalesef öyle bir şey söylemediler. Yanıltmayalım insanları da. Bir diğer haberimiz Volkswagen tarafından. Volkswagen Almanya'da 11 milyar dolarlık bir pil fabrikası açmayı düşündüğünü söyledi. Böyle bir yatırım yapacağını söyledi. Biliyorsun emisyon skandalları nedeniyle imajı oldukça kötü Volkswagen otomobil grubunun.
Hı hı.
Bu kötü imajı kullanmak için bir PR çalışması gibi de görünüyor aslında bu iş. Tabii elbette ki yatırım yapılacak. Bu konuda kararlar falan verilmiş. Hatta hangi şehirde olacağı da belirlenmiş. Almanya'nın Salzgitter şehrinde. Yani okunuşu böyleymiş. Ben de ilk defa duydum. Oradaymış. Orada açılacakmış fabrika. Hibrit ve tamamen elektrikli otomobiller için batarya üretecek bu şey. Ha. Bir anlamda Tesla'nın Gigafactory'si var Almanya'da. Onun gibi ama tabii daha küçük ölçekli bir şey. Bu aslında şöyle bir paralel bir gelişmesi de var bunun. Volkswagen grubu geçtiğimiz günlerde 2025 yılına kadar 1 milyon elektrikli araç satma hedefi olduğunu açıkladı. Bu gerçekten önemli bir rakam. Biliyorsun Tesla elektrikli araçlar tarafında şu anda neredeyse
dominantlar.
Evet. Piyasanın gözde ürünü konumunda. Volkswagen de bu noktada ciddi çalışmalar yürütüyor. Emisyon skandalından sonra olayı biraz daha daha üst bir noktaya taşıdılar. Artık daha çevreciyiz, imajı çizmeye çalışıyorlar emisyon skandalından sonra. Hatta firmanın aslında bir süredir ürün gamında elektrikli otomobiller de var. E-Golf var, Passat GT var, Audi R8 e-tron var, Panamera SE e-hybrid var. Bunlar Volkswagen'in elektrikli modelleri. 1 milyon elektrikli araç hedefi çok şey değil. Ulaşılabilir görünüyor ama tabii ne olacağı bilinmez. 2025'e daha epey çok var yani.
Sen pil fabrikası deyince benim aklım Kalemple falan gitti ya.
Ha öyle mi? Yok,
yani elektrikli araç kısmı o kadar uzağız ki biraz. Okay. Şeylerin gibi yani Avrupa'da ve Amerika'daki kadar yüksek miktarda kullanılmıyor elbette ama geleceğin geçişi olacağı kesin zaten. Hani biz de geçeceğiz mutlaka ama bizimkisi biraz daha geç olacak muhtemelen diğer şeylerde olduğu gibi.
Yani orada birazcık iş şeye düşüyor belki. Şarj istasyonlarının yaygınlaştırılmasına, devletin elektrikli araçlara vereceği sübvansiyonlar ve teşvikleri falan yatıyor. Belki vergi anlamında bir indirim olabilir. Bilemiyoruz tabii ki. Ayrıca şey de var.
Kesinlikle. Devlette bitiyor zaten iş. Desteklemeleri.
Yerli araç için elektrikli model şeyi de var. Konuşması da var. Hatta bakanın açıklaması var. Tesla'dan daha iyi olacak diye. Göreceğiz bakalım nasıl olacak.
Tesla'dan daha iyi olacak mı? Bu arada 2025'te 1 milyon araç demişler de. Bu arada Tesla kısmında da SpaceX biliyorsun ki Elon Musk'ın bir diğer firması, roket firması 2024 yılında Ay'a ilk insanın göndermeyi planlıyorlar.
Evet, göndermeyi
planlıyorlar. hani hedefler biraz farklı aslında.
Evet, doğru diyorsun.
Ben o zaman oyun haberlerine devam edeyim arkadaşlar. Ben yeni bir oyun duyurusu daha yapacağım. Daha doğrusu oyun duyurusu yapmayacağım. Bu bir söylenti arkadaşlar. Red Dead Redemption'ın remake'ine veya Red Dead Redemption 2'ye ait olduğu söylenen bir ekran görüntüsü sızdı. Ortaya çıktı daha doğrusu. Bu nereden geldi dersen Ahmet? Eski Rockstar çalışanlarından biri kendi web sitesinde bir tane resim barındırıyormuş. Thumbnail ama. Küçük bir tıklanabilir resim olduğunu düşündü arkadaşlar. Ve kullanıcı bunu gördükten sonra bu resmin büyüğünü merak etmiş. Tamam mı? Küçükken çok fazla bir şey belli olmaz ya. YouTube'da tıklarsın bu neymiş falan diye. Ve baktığı zaman ulaşamamış daha doğrusu. Şifreli koruma karşısına çıkmış. Ve URL'sinde ekran çözünürlüğüyle ilgili şeyler varmış. Detaylar. Onları bızıklayarak resim objelerine ulaşmış ekran görüntüsünün. Ekran görüntüsünü şu an sizler de görüyorsunuz arkadaşlar. Bu bayağı ilgi çekici bir ekran görüntüsü aynı zamanda. Zaten Red Dead Redemption 2'nin geleceği uzun zamandan beri bir söylenti olarak etrafta bulunmaktaydı. Ve bununla beraber Red Dead Redemption'a bir remake gelmesi de zaten konuşuluyordu. Çünkü biliyorsunuz ki oyun ta 2010'da çıktı arkadaşlar. PlayStation 3 ve Xbox 360'a çıktı sadece. Ne PC oyuncuları oynayabildi, yeni nesil oyuncuları oynayabildi. İnanılmaz güzel bir oyundu. Ama düşük çözünürlükler nedeniyle gerçekten de çok baltalıyordu bizim atmosfere geçişimizi. Ve rahatsız ediciydi açıkçası. Ben de mesela PlayStation 3'te bitirmiştim oyunu ama hani uzakları göremiyordun gerçekten. Yani orada karakter mi var, kovbo atlı mı geliyor oradan yoksa ağaç mı uzakta falan böyle bir seçicilikte sıkıntı yaşıyordun.
Evet.
Hani oyunun dünyası çok güzel, atmosferi harika ama çözünürlük konusunda gerçekten sıkıntıları vardı. Bu yüzden Red Dead Redemption'a remake gelmesi zaten hakikaten çok harika bir gelişme olacaktır hı-hı. oyuncular için. Ve bu ekran görüntüsü arkadaşlar aynı zamanda GTA 5'in geliştirilmiş olduğu Rage oyun motoru, yani Rockstar Advanced Game Engine olarak geçiyor. Bu Rockstar kendi oyunlarının hepsinde zaten bu oyun motorunu kullanıyor. Ta Red Dead Redemption'da da bu oyun motoru vardı. Hı-hı. Yeni çıkan GTA 5'te de, GTA 4'te de. Ama sürekli güncelliyorlar. Yani GTA 5'teki versiyonuyla aynı olduğu söyleniyor. Çünkü aradaki şeyler, detaylara bakıldığı zaman mesela bu son oyunlarda, son gelişmiş oyunlarda AAA dediğimiz hı-hı. yüksek bütçeli yapımlarda renk yayılması gibi bir şey var, olay var. Piksellere indiğin zaman yeşil ve kırmızı piksellerin falan yayıldığını görebiliyorsun. Ve öyle bir bu ekran görüntüsü de aynı şeye sahip. Özelliğe sahip. Evet. Bu nedenle yeni nesil Rage motorundan geldiği söylenebilir. Bu Red Dead Redemption'ın artık ikinci oyunu mu yoksa remake'i mi, bunu göreceğiz. E3'te hatırlarsanız 2014'te GTA 5'in PC'ye ve PlayStation 4'e Xbox One'a geleceği duyurulmuştu Sony konferansında. E3 10 Haziran tarihinde arkadaşlar. Bakalım bu E3'te yine Sony'de olabilir, Microsoft'ta olabilir, artık kimle anlaşmayı yaptıysalar. Kesinlikle bir Red Dead oyunu bekliyorum. Hangisi olur bilinmez. Belki hepsi olacaktır. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ve ben bir habere daha geçeyim buradan arkadaşlar. Yine tabii ki biliyorsunuz ki E3 yaklaşıyor. Ve çok fazla haber var. Çok fazla söylenti var. Bunlardan bir tanesi bu kesinliğe sahip olan bir haber elbette. Battlefield 1'in online modlarını arkadaşlar E3 sunumlarında, EA Play'in sunumlarında görebileceğiz, izleyeceğiz. Ve 64 kişilik multiplayer maçı canlı olarak izleyebileceğiz. Battlefield 1 büyük sükse yaptı. İlk yayınlanan, daha doğrusu tek yayınlanan trailerla, fragmanıyla birlikte bayağı bir sükse yapmıştı. Fakat oyundan oynanış görüntüsü çok fazla göremiyorduk. Bu nedenle direkt has oynanmamış, editlenmemiş oynanış ham videoları, görüntü. Ham görüntüler bizlerin gerçekten beklediği şeyler. Asıl beklediğimiz şey bunlar açıkçası. Ve 12 Haziran tarihinde arkadaşlar EA Play etkinliğinde Türkiye saatiyle saat 11'de canlı olarak biz bu maçı izleyebileceğiz. Bakalım Battlefield 1 multiplayer'da gerçek anlamda nasıl bir oynanış sunacak? Nasıl, hangi haritalarda bulunacağız? Atmosferi nasıl olacak? Grafikler nasıl olacak? Bunların hepsini göreceğiz.
Heyecanla bekliyorsun gibi. Heyecanlı şu an yükledim
yani. O heyecan yaşadım biraz.
bir diğer haberimiz Asus cephesinden. Asus Zenfone 3 Computex Fuarında. Computex 2016 Asus Zenfone 3 modelleri tanıtıldı. Hı hı. Asus burada giriş orta seviye sınıftan sınıf atladı ve tam anlamıyla bir amiral gemisi diyebileceğimiz Snapdragon 820 işlemci, 6 GB RAM, işte 23 megapiksel Sony IMX 318 sensöre sahip bir akıllı telefon ortaya çıkardı. Gerçekten Snapdragon 820 işlemcisi zaten telefonun amiral gemisi olduğunu direkt vurguluyor. Hı hı. Sen de anlamışsındır. Donanımsal özellikleri çok iyi bir telefon olmuş. 5.7 inç Super AMOLED ekranı var. 250 GB'a kadar depolama alanı sunuyor. USB Type-C bağlantısı üzerinden şarj oluyor ve Quick Charge 3.0 desteğine sahip. Bu sayede 30 dakikada %75'ini bataryasını doldurabiliyor. Erdi de telefonu yakından takip etti orada. Cihazın Ekim ayı gibi ülkemize geleceği söyleniyor, konuşuluyor. Fiyat olarak da okuyucularımıza da paylaşmıştık. 2200-2500 lira gibi bir rakam. Hem oradaki Asus yetkililerinden aldığımız bilgiler hem de bizim kendi tahminlerimize göre 2200-2500 lira gibi bir fiyattan ülkemizde olacak. Tabii Ekim ayında geleceği için daha o zamana kadar çok var. Hı hı. Hem şu anda pazarın üst seviye cihazları dediğimiz telefonların fiyatları işte grey market, yani parity dediğimiz telefonlarla fiyatları biraz daha aşağılara düşecek. Hem de firmaların yaptığı indirimler, yeni modellere yer açmak için, yol açmak için yapacağı indirimler derken o cihazların fiyatları biraz daha aşağı düşmüş olacak. Belki Snapdragon 820'li cihazlar için de fiyat ortalaması aşağılara çekilmiş olacak. Yani şu anda 2200-2500 belki kabul edilebilir bir rakam ama Ekim ayında tabii ne olacak tabii bilemiyoruz. Çok var daha süre gelişine, çok uzun bir zaman var. Yani 2500 liradan bu telefonu açıkçası ne kadar satarlar, ne olur oldukça zor kestirmek.
Belki onlar da bir ayar çekerler. Hani piyasa eğer düşüyorsa o gidişata yani, belki bir uyum sağlarlar.
Olabilir ama tabii ki hani burada şeyler var. Bazı etkenler var. Düşebileceğin şey de belli yani aşağı yukarı. O yüzden vergiler biliyorsun çok ağır büyük Türkiye'de. O yüzden iş biraz can sıkıcı bir noktaya gidebilir Asus için. Tabii bilemiyoruz. Çok şaşırtıcı bir sonuçta görebiliriz. Zenfone 3 Deluxe'un dışında Zenfone 3 Ultra var. Bu da dev ekranlı bir telefon. Tablet dediğimiz cinsten. 6.8 inç ekranı var. 4600 mAh bataryası var. Bu telefonda da Snapdragon 652 işlemci yer alıyor. Kamerası Deluxe modeliyle aynı. Birçok özellik aslında örtüşüyor. Bu telefonun da 2000 liranın altında konumlanması bekleniyor ama bu da tabii ki muallak bir ifade. Snapdragon 652'li bir telefona 2000 lira vermek de ne kadar mantıklı olur. Orası da birazcık tartışılır. Evet, Asus güzel telefonlar yapmış. Hakikaten amiral gemisi dediğimiz cihazlar yapmış Zenfone serisine. Zenfone serisine basamak atlatmış. Ama fiyat anlamında ne olacak? Her şey ona göre şekillenecek. Ya tüketicilerin gönlünde taht kuracak ya da satış rakamlarıyla birazcık can sıkıcı bir noktada konumlanacak. Ben diğer modeli de söyleyeyim hemen. Zenfone 3. Bu da 3 GB RAM'e sahip. $249 gibi bir rakamdan bahsediyor. Giriş orta seviye bir telefon. Bu da akıllı telefon. Bunun da 1200 lira civarında ülkemizde gelebileceğini düşünüyoruz, tahmin ediyoruz. Asus'un Computex'te tanıttığı tek şey telefonları değildi elbette ki. Benim dikkatimi çeken ürünlerden birisi de Zenbo adını verdiği robot oldu Asus'un. Zenbo robotu bir çeşit akıllı ev sistemlerini biliyorsun. Son dönemde zaten birçok firma kendi akıllı ev sistemlerine yatırım yapıyor. Hı hı. Bu da Asus'un geliştirdiği bir çözüm. Sabit bir tane kutu değildi. Asus bir tane robot yapmış. Evin içinde hareket edebilen bir robot yapmış. Bu robot aydınlatma sistemlerini, televizyonu, klimayı, evdeki aklına gelecek internet bağlantılı ya da bu platforma uyumlu birçok cihazı kontrol edebiliyor.
Kumandayı uzat şeyi kalmıyor yani.
Evet. Zenbo kumandayı getir oğlum falan.
Kanalı değiştir oradan.
Kanalı değiştir gibi. Evet. Zenbo böyle bir robot ve işin birazcık da şey tarafı var. Evin içinde bir gözetmen gibi bir vasfı da var. Çünkü Zenbo işte ilaçlarını aldın mı? Yarın göz doktoruyla randevun var gibi hatırlatmaları da kullanıcısına yapabiliyor. Üzerinde bir tane LCD ekran var Zenbo'nun.
Peki tekme attığımız zaman bozulmuyor. Sağlam yapmışlardır. Çünkü
herhalde yapmışlardır.
Bu tip şeyler bazen can sıkıcı olabiliyor.
Yani bilemiyorum artık, o kadarını göreceğiz. Değişik özellikleri var dediğim gibi. LCD ekran üzerinden kontrol edebiliyorsun ve bir takım komutlar girebiliyorsun Zenbo'ya. İşte bugün spor yapmadın, göbeğin yağ bağlayacak falan gibisinden muhabbetler ortaya çıkabilir.
Bizim Türkiye'ye gelirse biz ona küfür müfür yükler biraz daha yerelleştiririz onu.
Evet, küfür yükler demişken cihazın bir geliştirici programı da var. Geliştiriciler Zenbo için yazılım geliştirip Zenbo ekosistemine dahil edebiliyor. Ve Asus da bunu robota entegre ederek kullanabiliyorlar. Ve robotun işlevselliği tıpkı bir akıllı telefon gibi, tablet bilgisayar gibi artıyor. Bunun için bir Asus Zenbo geliştirici programını başlatmış durumda ve başvuruları şu anda alıyor. Zenbo'nun üzerinde sensörler ve kameralar var. Hatta Asus default bir özellik olarak şey de eklemiş. Atıyorum evde birisi düştü mesela. Küçük bir çocuğunuz var. Yeni yeni yürümeyi öğreniyor falan. Böyle düştü diyelim ki Asus hemen Zenbo hemen haber veriyor. İstediğiniz kişiye işte görüntüsünü gönderiyor.
Çocuk
falan.
Düştü lan koşun.
Gibisinden aynen öyle. Güzel bir
el kol falan eklesinler artık ya. Bana su getirsin. Ben onu istiyorum ya. Git bir dolaptan kola koy falan diyebileyim yani. Hmm. Bir sonraki şeyde artık onları da düşünürler umarım.
Bakalım. Ama Zenbo bence güzel bir iş olmuş. Yani değişik bir yaklaşım getirmiş en azından akıllı ev sistemlerine diyorum ben.
Kesinlikle. Ben de buradan arkadaşlar bir başka GOG haberiyle devam edeyim. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz haftalarda GOG'un yani CD Projekt'in kendi dijital satış platformu DRM'e sahip olmayan, istediğiniz kadar oyunları indirip kopyalayabildiğiniz satış platformu yeni bir şey duyurdu arkadaşlar. Connect isminde. Bununla beraber Steam oyunlarınızı şu an liste çok kısıtlı ama ileride mutlaka genişleyecektir diye düşünüyorum. Steam oyunlarınızı direkt olarak GOG hesabınıza atabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada hangi oyunlar var derseniz, şu an dediğim gibi liste çok kısıtlı ve çok az oyun bulunmakta. Yaklaşık 20 kadar oyun bulunuyor. Bunlardan en öne çıkanlar The Witness ve Faster Than Light ve Mount & Blade gibi yapımlar arkadaşlar. Ve bu oyunları diyelim ki zaten satın almışsınız. Tekrardan satın almanıza gerek yok diyerekten Steam hesabınızdan GOG hesabınıza aktarabilmeniz güzel düşünülmüş bir özellik. Aynı zamanda da GOG'un kullanımını arttıracaktır diye düşünüyorum. Özellikle de bu oyun listesi genişletilirse. Tabii ki bunların arasında Witcher da var. Witcher zaten kendi oyunları olduğu için Steam hesabınızdan direkt aktarabiliyorsunuz arkadaşlar GOG listenize. Bu sisteme de yine gog.com yani gog.com/connect üzerinden ulaşabiliyorsunuz ayrıntılarına. Ve bir başka haberi daha geçelim arkadaşlar. PlayStation E3 konferansı biliyorsunuz ki kapımıza dayanmış durumda ve Sony'den gerçekten güzel bir şey geldi, adım geldi. Henüz bizi ilgilendiren pek bir kısmı yok açıkçası ama Sony'nin güzel, yani beni hani etkilemeyi başardı diyebilirim. Çünkü akıllıca yapılmış bir adım. E3 konferansı canlı olarak Amerika'daki ve Kanada'daki yaklaşık 80'i aşkın sinemada canlı olarak izlenebilecek ve ücretsiz olarak sunulacak. Diyelim ki bir sinema salonunuz var. Burada genelde AVM'ler içerisinde ama sinema salonuna gidiyorsunuz ve E3 konferansını izleyebilirsiniz. Gerçi biz de zaten gecenin 4'ünde falan olduk.
Sinemalar kapalı olmuş zaten.
O vakitte evet. Kimse sinemaya gidemez herhalde diye düşünüyorum. Zaten AVM'ler de kapanmış oluyor.
Yani.
Ama Amerika içerisinde normal saatlerde olduğu için arkadaşlar sinemaya gidiyorsunuz ve ücretsiz olaraktan konferansı oradaki sinema atmosferiyle ve oradaki insanlarla izleyebiliyorsunuz. Hatta oyunlarla ilgisi olmayan kişileri bile çekmesi açısından gayet güzel düşünülmüş bir etkinlik. Çünkü hani bakıyorsun sinemaya, E3 Sony konferansı neymiş bu falan diye bir bakarsın. Yani yeni insanlara ulaşma açısından güzel bir adım gerçekten de. Ve gelen insanlara da zaten işte bardak olsun, ufak şeyler olsun, hediyeler falan veriliyor. Hediyeler falan verilecek arkadaşlar. Ve Sony'nin konferansı da 14 Haziran tarihinde saat 4'te gerçekleştirilecek. Bunları da yine Sony'nin kendi kanallarından veya işte çeşitli canlı yayın yayınlayacak kanallardan izleyebileceksiniz. Bizler de hemen ertesi gün videolarla sizlere önemli gelişmeleri aktarıyor olacağız.
Ben devam edeyim. Snapchat'le devam etmek istiyorum. Sen Snapchat kullanıyor musun?
Ben onu sevmedim yani.
Ya çok ilginç aslında. Böyle yaşı 25'leri aşmış kullanıcılar Snapchat'e çok fazla adapte olamadılar sanırım. En azından benim gözlemim bu yönde. Ben de çok aktif kullanmıyorum Snapchat'i ama arkadan gelen yeni nesil 17, 18, 20 yaşlarındaki 20'li yaşların başındaki insanlar Snapchat'i daha aktif kullanıyorlar. En azından ben bunu gözlemledim. Ve şöyle çok ilginç bir şey var. Snapchat artık Twitter'dan daha güçlü bir sosyal ağ.
Vay be.
Çok ilginç. Tabii bu günlük aktif kullanıcı sayısına göre Snapchat'i her gün 150 milyon kullanıcı aktif olarak Snapchat'i kullanıyormuş. Twitter için aynı rakam 140 milyon. Yani 10 milyon farkla Snapchat Twitter'ı geçmiş durumda.
Daha da artacaktır yani. Böyle bir ivmeye sahipse.
Kesinlikle daha da artacaktır. Çok ciddi bir ivmeye sahip. Aralık ayında bu rakam 110 milyonmuş. 40 milyon artmışlar. Değil mi?
Bayağı önemli. 40 milyon arasında ben de varım gerçi. Yükleyip kaldırdım sonra biraz kullanıp.
Ama aktif kullanıcı diyor. Herhalde sen o rakama dahil olmuyorsun o zaman aktif gizden.
Evet, artık aktif. Snapchat ben bilmiyorum ya. Çok fazla hızlı tüketimi daha da bir şeye ulaştırmış, evet, bir uygulama aslında. Kesinlikle. Yani ben o açıdan bir ihtiyaç duymadım. Mesela iletişim kurmak istiyorsam iletişimi kuracak zaten halihazırda kullandığım başka uygulamalar var. Onlar da ihtiyacımı gideriyor diye çok ekstra özelliklerini ihtiyaç duymadım yani.
Evet, ilginç. Yani yeni nesli elde etmesi de ilginç. Filtreler falan görüyorsun zaten.
Evet, yaşlanıyoruz herhalde.
Belki de olabilir. Ama çok yaratıcı bir uygulama. Ben başındaki adamı gerçekten tebrik etmek istiyorum. Sürekli bir inovasyon katıyor yazılıma. Herhalde tek başaramadığı şey canlı yayınlar oldu. O noktada birazcık yetersiz kaldı ama onun dışında yaptığı her işte uygulamaya entegre ettiği her özellik çok konuşuldu, çok tutuldu yani.
Evet.
Bu yüzden önemli. Bir diğer konumuz Samsung Gear Icon X. Bu değişik bir ürün. Aslında bir çeşit kablosuz kulaklık. Bluetooth 4.1 ile çalışıyor. Kulak içi bir kulaklık. İlginçliği ise aktivite takip özelliğine sahip olmasında yatıyor. Ne yapıyor bu aktivite takip özelliğiyle? Attığın adımı, işte spor yapıyorken bir yandan müzik dinliyorsun, bir yandan da kulaklığın ekstra bir cihaz taşımana gerek kalmadan attığın adımı, gittiğin mesafeyi, adımına göre tabii ki, nabız ritmini, yaktığın kaloriyi ölçüyor, içerisinde kaydediyor ve sonrasında Samsung S Health uygulaması var. Samsung'un aktivite takip uygulaması. Buraya senkronize ediyor ve buradan verilerini takip edebiliyorsun, görebiliyorsun. Değişik bir şey olmuş, kulaklık olmuş. Benim hoşuma gitti açıkçası. Sen
yani bu giyilebilir teknolojiler nereye doğru ilerliyor? Ben merak ediyorum.
Her yere sokuluyorlar artık değil mi?
Kulaklıkta bilmiyorum. Mesela Samsung Gear şeyimiz varsa, saatimiz varsa aslında buna tabii, de gerek duymayız.
Gerek yok.
Ama bu daha farklı kitleye hedef alınarak.
Evet, sporcuları hedefliyor. Daha pratik bir ürün olmuş.
Bende mesela şey vardı, iPod Touch vardı. Nano 6. nesil vardı. Evet. Çok hoş, çok sevdiğim bir ürün. Hala da var. Hala da kullanıyorum. Ve şey olayını birleştirmişti. Bunlar da muhtemelen onu düşünmüşler. Hani sen spor yaparken, koşarken muhtemelen müzik dinliyorsundur.
Evet.
Müzik dinle, hani ikisi birbirine uyumlu şeyler. İkisi birbirini körükleyen şeyler aynı zamanda kesinlikle. Da.
Motive ediyor
falan. Evet. Veya hatta onu da geçtim. Yürürken bile hani müzik dinlemek istersen mesela şeklinde düşünerek de giyilebilir bir şeyde. Hani giyilebilir bir teknoloji değil tabii ki iPod'undan ama daha ona biraz
bantlarla
daha şey yapmışlardı. Biraz daha yaklaştırmaya çalışmışlardı ve istediğin tarafa hemen klipsle takabiliyordun.
Evet.
Sevdiğim bir şeydi. Bunlar da muhtemelen öyle bir şey düşünmüşler herhalde. Hani müzik dinliyorsa bir insan spor yaparken direkt ekstradan bir saat mat takmasına ihtiyaç duymadan kulaklık içerisinde olsun her şey demişler. Olabilir
yani. Bence de güzel olmuş. Ben de beğendim. Tabii ne zaman satılacak, ne olacak bir bilgimiz yok. İlerleyen günlerde bu bilgiler geldiğinde yine kullanıcılarımızla, okuyucularımızla paylaşıyor oluruz.
Samsung Gear serisini, yelpazesini bayağı bir
geliştirmeye
devam ediyor.
Aynen öyle.
Ben oyun haberlerine devam edeyim arkadaşlar. Overwatch bildiğiniz üzere çıkışını yaptı ve bayağı bir konuşuluyor. PlayStation 4, Xbox One ve PC'de oldukça iyi bir şey sergiledi diyebiliriz. Satış rakamları.
İvmeyi yakaladı.
Şu an için ne kadar satış yaptığı bilinmiyor. Onunla ilgili bir açıklama yapılmamış ama Blizzard'ın açıklamasına göre 7 milyon oyuncuya ulaşmışlar arkadaşlar. Oyunun ilk haftasında sadece. Bu 7 milyonluk sayı elbette oyunun büyük oranı oyunun satışıyla birlikte sağlanıyor. Dijital veya kutulu olarak satışlar buna dahil. Ama bunun dışında ek olarak işte internet oyun odalarında oynayan insanların yarattığı hesapları da dahil ettik diye bir açıklama gelmiş Blizzard'dan. O konuda yani biraz böyle bir karışıklık var açıkçası. Hani 7 milyon sayısına ulaşmak için biraz ekleme mi yapmışlar?
Mi acaba?
Yoksa hani bunun büyük oranı zaten satıştandır diye düşünüyorum ben. Çünkü dijital satışlarda bile kuyruk olmuştu.
Oo.
Yani dijital oyunu dijital olarak satın almak istiyorsun Battle.net'ten, Blizzard'dan. Ve sana 200. sıradasın diye şey geliyor. Dijital ya, dijitaldeyiz. Neyin sırası? Bayağı bir satıyordu. Böylece aynı zamanda son zamanlarda yine çok satış yapan oyunu Uncharted 4'de büyük bir farkla geçmiş oluyor arkadaşlar. Overwatch zaten Blizzard bir oyun yaptığı zaman daha önceki tüm Blizzard hayranlarını hemen şey yapıyor. Kuyruğa geçiriyor yani.
Yani. Evet.
Çünkü WoW oynayan adam bile mesela benim arkadaşlarım var. World of Warcraft'ta uzunca yıllarını vermişler.
Ben de çok yıllarını verdim.
Ve Blizzard'dan FPS geliyor. Adam normalde FPS oynamaz ama Blizzard'dan geliyor diye chat diye Overwatch'a geçebiliyor. Veya aynı zamanda kart oyunu da yine Hearthstone'la birlikte popüler yaptılar birdenbire. Hani kart oyunu diye bir şey yoktu. Çok küçük, çok nişe bir kitleye hitap ediyordu. Ama mainstream yapmayı başardılar. Kesinlikle. Overwatch betasında 9.7 milyon kişiye ulaşmıştı. Tabi o zamanlar beta ücretsizdi. Ücretsiz bir demo olarak düşünülebilir. Ama satışla birlikte 60 euroluk ve 40 euroluk fiyatlarına rağmen hani 7 milyon gibi oyuncu sayısına ulaşmış olması gerçekten de büyük bir başarı. Kesin net rakamlar ileriki günlerde gelecektir diye düşünüyorum ben. Ve son oyun haberimize geçelim arkadaşlar. Bu da FIFA 17'den geliyor. EA Sports ve EA açıkladıkları bilgiyle birlikte FIFA 17'nin artık Frostbite ile geliştirileceğini söyledi. Frostbite ile sunulacağını söyledi. Bu EA Sports'un diğer oyunlarına da geçecek. Yani NHL olsun, NFL olsun ve diğer artık golf vesaire ne varsa hepsi Frostbite'a sırayla geçecekler. Bu geçişi daha önceden arkadaşlar...
Tüm 2017 çıkacak hepsi mi yoksa...
Yok, onlar şu daha an sonra... için 2017'de FIFA sadece gelecek FIFA sadece. Geçecek. Diğerleri normal devam edecek. Ama daha önceden zaten PGA Tour, Rory McIlroy PGA Tour Frostbite ile birlikte gelmişti. Şimdi FIFA 17 gelecek arkadaşlar ve ondan sonra da diğer oyunlara geçecekler. Zaten EA Frostbite'i geliştirirken tüm oyunlarını buna geçireceklerini düşünerek yani geliştirmişlerdi. Ona uygun bir oyun motoru ortaya koymuşlardı. Gerçekten güzel şeyler sağlıyor. Güzel bir görsellik sağlıyor. Güzel bir atmosfer sağlıyor. Özellikle Star Wars Battlefront'ta çok etkileyici ve modlandıktan sonra PC'de neredeyse gerçekçi görüntü sağlamıştı. Performans da hani idare ederdi tabii güçlü bir sistemde.
Evet.
Ama FIFA'nın da geçiyor olması tabii akıllara burada şey gelecek. Çünkü FIFA yeni nesile geçtikten sonra Ahmet Ignite oyun motorunu kullanmaya başlamıştı. Ve bu oyun motoru gerçekçi fizikler sağlıyordu bize. Gerçekçi fizik de oyunun tüm yapısını değiştiriyordu. Yani çok daha eğlenceli, çok daha keyifli bir hale getiriyordu spor oyunlarını. Ama Frostbite'ın buna nasıl bir uyum sağlayacağı merak konusu gerçekten de. FIFA 17 bakalım bizlere nasıl bir oynanabilirlik sunacak, nasıl bir nasıl adapte etmişler Frostbite'ı göreceğiz.
Komik görüntüler görmeye devam edeyseniz herhalde yine ufak da olsa.
Evet, ilk geçişlerde bazı şeyler ortaya çıkmıştı. Evet. Bakalım neler olacak, birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bunun dışında son bir ufak gelişme de FIFA 17'nin kapağında bulunacak karakterlerle ilgili. Henüz resmi bir açıklama yok arkadaşlar. Fakat Real Madrid'den Javier Rodriguez, Chelsea'den Eden Hazard veya Manchester United'dan Anthony Martial ve Borussia Dortmund'dan da Marco-Andre Reus'un olması bekleniyormuş şu an içerisinde.
Bu... Reus milli takıma çağrılmadı galiba, değil mi? Öyle bir şey olmuştu.
Evet, olabilir.
Ben çok fazla... Öyle bir şey hatırlıyorum.
Çok fazla
yanlış da olabilir gerçekten.
Futbolun kesinlikle. ama bu karakterlerden bir tanesi kapakta olacakmış arkadaşlar. Siz hangisinin olmasını tercih edersiniz? Bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Benim oyun haberlerim bu kadar.
Ben son bir şey söyleyeceğim. Oyun dünyası senin de ilgini çekecektir belki. Atari akıllı ev teknolojilerine giriyor. İlginç bir gelişme değil mi?
Ta 2600'lerden nereye?
Evet. SRC Fox ile bir işbirliğine gitmiş Atari. Ve akıllı ev teknolojileri, teknolojik hayvan ürünleri ve güvenlik ürünlerini üretimine yoğunlaşacakmış. Tabii burada Atari kendisi bizzat bir aktif rol oynamıyor elbette ki. Sadece Atari markası kullanılacak.
Hmm.
Yani köpek tasmalarında Atari adını görmek biraz ilginç olacak. Yani
şey ya,
seyrini bilmiyoruz tabii.
Kendileri direkt o sektöre geçmiş olsaydı üzücü olurdu. Hani yani, sen sonuçta oyun konsolu yapıyorsun. Artık hani ne popülerse onu yapalım geçtiysen hakikaten de üzücü olurdu. Ama Atari markasını bilmiyorum artık kendilerine nasıl bir fayda sağlayacak ama ilginç ya gerçekten, evet. De.
Şaşırtıcı olmuş. Bunu ben de paylaşmak istedim. Benim de söyleyeceklerim bu kadar.
Evet. Donanım kısmını da tamamlamış olduk arkadaşlar. Bugünkü bu haftaki daha doğrusu ikisi bir programında böylece geride bırakıyoruz. Önümüzdeki hafta muhtemelen Mesut'un dönüşüyle birlikte Mesut'la beraber sürdürüyor olacağız. Ama kim bilir, belki yeni bir karakterle beraber.
Şey vardı çok ilginç. Onu
sürekli bir değişim oluyor ikisi içerisinde.
Onunla ilgili bir üyenin bir tanesi bir önceki bölümde bir sonraki bölümde İkisi biri kim sunacak? Bunu bilirseniz GTX 1080 kartı edeceğim falan gibisinden muhabbet demiş. Benim çok hoşuma gitti.
Bakalım önümüzdeki hafta kimler olacak diyerek bizden bu kadar diyelim arkadaşlar. Bir sonraki hafta yeni programda görüşmek üzere. Ben hepinize iyi oyunlar diliyorum. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.